uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir, Gülce ölümcül naz. Buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Vefatının seneyi devriyesinde Ömer Lütfü Mete'yi rahmetle yad ediyoruz. Açılışı yaptığımız Gülce şiirinin yaklaşık bundan 6 ay önce Mehmet Lütfü Aslan abimiz yine 4x4'te seslendirmişti. Böyle gerçekten çok dokunaklı, içten bir okuyuştu. Hala hatırlarım onu, ara ara da dinlerim. Rejiden rica edelim, belki programın ikinci yarısında çalabilirler, başlarken çok iyi olabilir. Böylece programımızı açmış olalım. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak biz Sivil Toplum Kurulu serisi başlatmıştık. Sonrasında bu Sivil Toplum Kurulu serisini genişleterek sivil bütün girişimleri, bütün inisiyatifleri buraya davet etmeye ve böyle gönüllülük faaliyetlerini, yaptıkları işleri masaya yatırmaya devam ediyorduk. Şu ayrıntıyı da böyle ufak bir gülümsetecek, tebessüm ettirecek bir şey olarak paylaşıyoruz. Buraya büyüklerimiz, öncülerimiz, abilerimiz, onları çok seviyoruz ama buraya onları davet etmiyoruz. Burası gençlerin yeri, onu da söylemiş olalım.
Bu bir ilk olsa gerek aslında.
Evet. Değil mi? Hiç daha büyük almadık. Bir Lütfü abiyle bir programımız oldu ama onu da içeriye...
O da genç zaten.
Tabii Lütfü abimiz hepimizden daha genç, öyle kabul ediyoruz. Şimdi konuğumuzu davet etmeye geldi sıra. Yine bir sivil girişimci. Kıymetli dostum Zeki Sertan Çelik bizlerle. Eyvallah. Hoş geldin, safa getirdin.
Hoş gördük, safalar gördük.
Nasılsın? Seni bir tanıyabilir miyiz kısaca?
Tabii, ben Zeki Sertan Çelik. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Akabinde Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Bir süre yurt dışında eğitim aldım. Yabancı dilim fena değildir, iyidir. Şu anda bir özel şirkette çalışmaktayım denetçi olarak. Bu vesileyle, işin vesilesiyle çok fazla şehir, yurt dışı gezilerim, programlarım oluyor. Aslında kimim? Ben baba tarafından Tokatlıyım. Babamın babası Kafkasya'dan göçmüşler. Yani aslen Çerkezim, Çerkez diye bilinen millet. Kafkasyalıyız.
Eyvallah. Hoş geldin.
Eyvallah,
safa getirdin.
Hoş gördüm.
Şimdi programın başında seni takdim ettik ama yakın vakti Zeki Sertan ismi yine takdim edilmişti ve kendisine bir ödül verilmişti. Bugün senin geliştirdiğin kermes projesini konuşacağız aslında. Bunun için buradayız. Başlamadan bir tebrik edeyim. Bu kermes projesi aynı zamanda bir ödül getirdi. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız inşallah. Öncelikle senden projeyi anlatmanı istiyoruz ama projenin öncesine, fikri altyapısı nasıl gelişti? Yani bu projenin ortaya çıkmasına kadar uzanan süreçte neler oldu? Yani bir anda durdun, kafana elma düştü, bu proje mi ortaya çıktı yoksa işte okulda arkadaşlarınla konuşurken mi oldu? Nasıl oldu bu iş? Bize biraz anlatır mısın?
Eyvallah. Zannediyorum o elma hikayesi de muhtemelen o şekilde gelişmedi. Onun evvelinde de bir arayış vardı. O beyefendinin, artık yer çekimini bulan kimsenin muhtemelen bir arayışı vardı. Ona binaen o elma düşünce onu hissetmiş olsa gerek veya bulmuş olsa gerek. Aslında bütün işlerde belki de böyledir. 2S ile diyelim, kermes projesi elbette kendi hayatımızda şahit olduğumuz, tatbik ettiğimiz mevzulardan bir sonuç olarak meydana geldi. Şöyle ki, zaten karakter itibariyle sokakta olmayı, insanlarla olmayı, elimden geldiğince sosyal faydaya bir takım desteklerde bulunmaya hep çalıştım. Kendimi bildim bileli, yani belki de üçlü dörtlü yaşlarıma kadar çok net hatırladığım şeylerim var, hatıralarım var. Bu manada her zaman başkaları için bir şey yapmayı diledim. Başkaları için yaşamak, başkaları için yaşıyorum, onlar için çok emek sarf ediyorum diyebilir miyim? Bu çok gerçekçi olmaz ama aslında karakterim de böyle. Yani almaktan ziyade, istemekten ziyade vermeyi seviyorum. Bu manada zaten vermek insana katıyor. Zaten sahip oldukların sende, verdiğinde bir şeyler oluyor. Dolayısıyla Özellikle üniversite yıllarımda bunu biraz daha profesyonelleştirmeye gayret ettik. Ve üniversitemin işte seçilmiş öğrenci konseyinde, çeşitli sivil inisiyatiflerde, birkaç farklı kulüp kurarak veya işte bu kulüplerin, oluşumların kuruluşuna önderlik etmeye gayret ederek birçok sivil yardım projesinin içerisinde bulunmuş oldum. Tabii maalesef sivil çabalar, sivil hareketler çok süreklilik arz etmediklerini fark ettik. Yani devamlılık noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü burada gönüllü bir hareket var. Gönüllü hareketlerde profesyonelleştirilmeyince veya net hedefler koyulmayınca elbette zaman zaman ilgi azalınca veya heyecan azalınca projelerde sekteye uğrayabiliyor. Burada kermes aslında sivil çalışmaların, sosyal yardımların, sosyal projelerin bu hantallığına bir rest gibi, bunlara karşı bir itiraz gibi aslında. Şöyle ki, kermes projesi tüm bu süreçleri, yardım süreçlerini profesyonelleştirmeye aday diyelim şu an itibariyle. Yani iyi niyetlerle yola çıkıyoruz ama net hedefler koyamadığımız için yolda kalıyor. Bu manada biz kermesle bunu yaşamak istemiyoruz. Buna binaen çalışıyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıllık bu süreçte geleniyle gideniyle belki 15 kişinin işin içinde bulunduğu, yakın bir vakitte 15-20 kişilik bir ekip olacak. Aslında bugün burada ve işte ödül aldığımız programlarda, işte bulunduğumuz programlarda bu işin yüzü gibi gözüksem de, belki fikir babası gibi gözüksem de, işin arkasında çok büyük bir ekip var. Çünkü niyetlendiğimiz proje yazılım tarafı olan bir proje, işte sosyal tarafı olan bir proje. Bu manada işte işin içinde yazılımcı var, hukukçu var, işletmeci var. Tüm bu süreçlerin birlikte götürülmesi gerekiyor.
Şimdi anladığım kadarıyla bir sivil toplum kuruluşlarının içerisinde bulundun ve orada bir takım böyle devam etmeme süreçleri yaşadın. Sonrasında da işte bunu farklılaştırabilecek, ortaya gerçekten daha farklı bir şey koyabilecek bir projeye niyetlendim. Peki bu projenin gelişme süreci nasıl ilerledi? Bir ekibinden bahsettin, neler yaptınız birlikte? Biraz bunu anlatabilir misin bize?
Tamam, şöyle ki evvela fikrin olması yeterli olmadığını anlamış olduk. Fikir çok kıymetli bir şey. Lakin bunu hakikaten profesyonelleştirmeniz gerekiyor. Bu manada bu işle alakalı olabilecek sosyal faydaya hizmet etmiş kimselerle buluştuk. Bunların biri 4x4 programının mimarlarından, hamilerinden Mehmet Lütfi Arslan hocamızdı. Onu İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde ziyaret etmiştik. Aslında ilk ziyaretlerimizden de bu. Çünkü Lütfi Hoca hem iktisatçı hem de aynı zamanda bir sosyal müteşebbis diyelim. Bu manada onun fikirleri çok değerliydi. Akabinde çeşitli kurumlarda mesai sarf eden veya yine kendi girişimleri olan yazılımcılarla görüştük. İş adamlarıyla, yatırımcılarla, devletin ve STK'ların, işte ilgili STK'larla görüştük diyelim. Bizim ilk başta fikrimize ne kadar ilgi duyulacağı noktasında şüphelerimiz vardı. O noktada biz STK'lara giderken veya farklı devlet kurumlarına giderken İstanbul'da, Ankara'da biraz çekinerek gittik aslında. Acaba lütfederler de bizi kabul ederler mi gibi düşünürken hakikaten çok farklı bir heyecanla bizi karşıladılar. Çok onur ettiler. O manada onlardan bu karşılığı da bulunca tabii motive olduk. Lakin bu sürecin öncesinde sen de çok iyi tahmin edersin ki Ömer, herkesi mutlu edemiyorsunuz. Bu manada biz herkesi mutlu etmekten, herkesi projeyi beğendirmekten, herkesi buraya katmaktan ziyade biz şunu diledik. İyilik noktasında Türkiye'de insanların buluşabilmesi lazım. Aslında Kermes projesi Türkiye'nin istatistiklerinden de yola çıkarak hazırlandı. Şöyle ki, belki de dünyada ilk sırada bulunduğumuz tek istatistik insani yardım endeksidir. Bu manada bu bizim gururumuz. İnşallah umudum, niyetim odur ki biz bu listenin başından hiç düşmeyiz. İnanıyorum ki bizi şu gün birçok sıkıntımıza, birçok tehdide rağmen böyle ilerleyebilmemizin, ilerleyişimizin müsebbibi, vesilesi bu niyetlerimizdir belki, bu çabalarımızdır. Bu manada insani yardım mevzuna bu kadar ehemmiyet veren bir toplumda bu işin şimdiye kadar yapılmamış olması evvela aslında şaşırtıcı. Başka girişimler elbette gördük Türkiye'de, dünyada. Lakin bunların hep bir ayakları topal kalıyor. Bizimkinin ayakları çok iyi yere basıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şöyle aslında kermes uygulamasını webten şu an itibariyle ziyaret edebiliyor veya işte telefonlarınızdan indirerek kullanıyor olmanız gerekiyordu. Biz bu süreci başlattık, sonra geri çektik. Çünkü artık işin içine çok büyük devlet kurumları da dahil olmuş oldu. Şöyle ki işte Gençlik Spor Bakanlığı, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, Yeşilay gibi kurumlar da burada kimi oldu, kimi olacak. Dolayısıyla şöyle, insanlar salt ticari amaçlarında bile çok doğru planlamalar yaparken, işin ayakları çok iyi şekilde yere bassın diye bir fizibilite çalışması yaparken, menfaati society olan, yani toplum olan projelerin de bir o kadar üstünde çalışılması gerekiyor. Bu manada tekrar tekrar revize ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki birkaç ay içerisinde, 3-4 ay gibi Türkiye'de herkesin, ilk etapta Türkiye'de elbette, sonra AFAD Başkanı'nı özellikle anmak istiyorum. Mehmet Güllüoğlu'nun da özel ilgileriyle, inisiyatifleriyle inşallah ikinci etapta dünyada, Avrupa'dan başlamak üzere dünyada hizmet verecek bir proje olsun istiyoruz. Çünkü biz bu projeyi geliştirirken global düşündük, global çalışma yaptık. Yani Türkiye'deki bazı çalışmalarla kapışsın gibi değil de UNICEF gibi, işte Kızıl Haç gibi, bunların geliştirdiği projelerin nitelikleriyle, nicelikleriyle kapışsın istedik. Onlara rakip olsun istedik. Bu manada hala çalışmaya devam ediyoruz aslında.
Eyvallah. Allah bahtınızı açık etsin diyelim.
Çok sağ olun.
Şimdi kermes nasıl ortaya çıktı, nasıl şekillendi bunu konuştuk ama kermes nedir bunu konuşmadık.
Tamam.
Şimdi siz burada ne amaçlıyorsunuz? Biraz bu proje bize ne vaat ediyor, onu anlatabilir misin?
Tabii, şöyle. Biz kermesin aslında tam olarak ne olduğunu biraz gizli tuttuk şimdiye kadar. Öyle de devam edecek çünkü bir sürpriz olarak, bir umut olarak, yeni bir heyecan olarak ortaya çıksın istiyoruz. Şöyle ifade edeyim basitçe. Burada marka ismi vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama elbette hepimizin kullandığı sıfır veya ikinci el alışveriş yaptığımız uygulamalar var veya işte platformlar var. Bu platformların iyilik için, hayır için, bağış için çalışan bir modeli aslında. Bu sistem içerisinde sıfır ve ikinci el ürünler var. Sadece ürün bazlı, işte materyal bazlı değil, aynı zamanda hizmet veren kimseler de burada olacaklar. Şöyle ifade edeyim, telefonunuzu elinize aldınız, işte o üstündeki güzel gömleği mesela artık bir iyi bir amaç uğruna vermek istediğini düşünelim Ömer. Telefonundan gömleğinin fotoğrafını çektin, sonra buna bir fiyat atfettin. İşte benim gömleğim 5 lira, 10 lira. Açıklamasına istersen özelliğini yazabilirsin. İşte gri, kırmızı çizgili falan diyebilirsin. Akabinde sisteme entegre STK'lar var. İşte az önce ismini zikrettiğim STK'lar. İşte Türkiye'de sadece STK olmadan da burada olabilecek kurumlar veya projeler var. Bunlardan birini seçiyorsun ve publish ediyorsun, yayınlıyorsun bunu. Dolayısıyla şöyle bir şey olmuş oluyor. Sen bir ürün satıyorsun. Burada sattığın üründen senin nakdi bir beklentin yok. Lakin orada senin seçtiğin kurum senin ürününün satışından nakdi olarak gelir elde etmiş olacak. Yani bunu neden aslında planladık veya böyle kurguladık? Çünkü STK tecrübem, evet, olmuş olmasından sebep, hatta farklı yerlerde, üniversite yıllarımda bu manada eleştirildim hatta. Yani niye hep burada değilsin falan. Aslında birçok yerde olmayı tercih ettim. Bu manada birçok dünyayı tanımak suretiyle birçok aslında sıkıntıyı da fark etmiş oldum. STK'ları veya yardım kuruluşlarına insanlar ürün vermek istiyorlar. Sıfır veya ikinci el ürünlerini. Bu daha kolay. Aslında daha doğru. Yani insandan nakit beklemek çok kolay olmuş olmuyor. İnsanların nakitleriyle yapabilecekleri veya karşılamaya gereken farklı ihtiyaçları olabilir elbette. Ama insanlar neyden vermek istiyorlarsa veya neyden verebilecekse ondan verebilsinler dedik aslında. Bu manada işte tanıtım videomuzda da geçtiği üzere giyecek imalatçısı iş adamının da, evde börekler açan, baklavalar açan annemizin de direkt olarak şu anda acaba ne işe yarar, sivil toplum kuruluşuna ne gibi fayda sağlar veya fayda sağlamaz gibi görünen, imal edilen ürünlerin de sonuçta dünyada bir yerlerde tüketiliyor. Bunlar bağışlandıktan sonra gelirleri STK'lara aktarılmış oluyor. Her şeyden herkes destekte bulunabilir diyoruz aslında. Niyetimiz bu.
Eyvallah, çok güzel. Ben de projenin detayını ilk defa burada dinlemiş oldum. Bizim de işte çocukluğumuzdan beri bahsettiğin gibi içerisinde bulunuşumuz, böyle sivil toplumlarla birlikte oluşumuzdan dolayı ya böyle beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi gömlekten örnek verince. Ben şimdi gidince bu gömleğimi çıkartacağım. Bir daha giymeyeceğim. Proje açılır açılmaz ilk koyacağım ilan da bu gömlek
ya,
olacak.
Harikasın.
Bu
vesileyle. Teşekkür ederiz.
Ben de buradan olsun. Bir söz ve katkı vermiş olayım inşallah.
Tamam.
Şimdi kermesi konuştuk. Ben esas şeyi merak ediyorum. Şimdi sen bu projeyi ortaya çıkarttın ve birilerine anlattın. Yakın çevrene, arkadaşlarına, ailene anlattın. Bu bir aslında girişim projesi.
Tabii.
Ama biliyorsun bizim ülkemizde böyle girişimden ziyade memuriyet daha da şeydir, ön plana çıkar. İnsanlar ne işin var git memur ol falan derler sana. Neden böyle şeylerle uğraşıyorsun derler genelde. Şimdi sen nasıl geri dönüşler aldın bunu çok merak ediyorum. Ama dilersen şöyle hafif bir şey yapalım, sırlı bırakalım, sürprizli bırakalım. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra konuşalım bunu.
Tamam, teşekkür
Eyvallah.
Ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir araya gidiyoruz, aradan sonra sizlerleyiz.
Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir ret, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir. Canıma bedel bir haz. Nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir. Bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyorum.
Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerleyiz. Bugün konuğum sevgili Zeki Sertan Çelik. Kendisinin Kermes projesini konuşuyoruz. İlk yarıda işte nasıl ortaya çıktı, neler yaptınız, bu proje nedir, biraz onu konuştuk. İlk yarıyı kapatmadan önce nasıl geri dönüşler aldın diye sordum. Daha doğrusu şöyle, ülkemizde bildiğiniz gibi böyle bir memuriyet algısının pohpollanması, ön planda olması durumu var. İnsanlar girişimlere sıcak bakmazlar, bizde korkarlar. Git sigortalı bir işe gir falan derler. Sen nasıl geri dönüşler aldın diye sordum. Cevabını da ikinci yarıda alalım istedim. Şimdi senden cevap rica ediyorum. Neler yaşadın? İnsanlar sana git sigortalı bir iş bul dediler mi? Biraz o insanlara anlattığın süreçleri bize şey yapabilirsin, anlatabilirsin aslında.
Tamamdır. Şöyle diyelim o zaman. Evvela bu bir sosyal girişim. Peki sosyal girişim nedir? Girişim en nihayetinde bir gelir modeli olması ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Yoksa bir girişim değildir. Sosyal girişim de bu projenin veya işte kurumun artık ne derseniz sıfatı her neyse sosyal faydaya hizmet etmesi gerekiyor. Topluma hizmet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hem bir gelir modeli olacak, kendini çevirecek gibi, kâr edecek gibi, hem de aynı zamanda buranın asli faydalanıcıları toplum olması gerekiyor. Sosyal girişim budur. Evet, ben siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldum ve bu bölümden mezun olanlar biliyorsunuz işte devletin birçok kurumunda çalışabiliyorlar. Benim şimdiye kadar açıkçası öyle bir niyetim olmadı memur olmak gibi. Lakin bilemiyoruz tabii hayatın ilerleyen kısımlarına ne olur. Memur olursak da öyle oturan bir memur olmayız inşallah. Alışılmış bir memur. Lakin o kurumların da artık şey olduğu kanaatindeyim. Yani profesyonel yönetildiği veya yönetilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl ki şirketlerde CEO'lar var. Bence hastanelerde de CEO'lar, işte üniversitelerde de CEO'lar veya işte bakanlıklarda, başkanlıklarda da CEO'lar olması gerekiyor ki maksimum fayda, minimum insandan maksimum fayda sağlansın. Çünkü beni bazı böyle senin de aklına gelir çok üzen, çok rahatsız eden bazı durumlar var. Mesela az önce buraya gelirken aracımda yanımdan bir şey geçti, sivil polis aracı geçti. Mesela çok üzüldüm. Belki çok basit bir şey ama bu beyefendiler, bu memurlar zannediyorum bir göreve gitmiyorlardı ve arabayı çok haşin kullanıyorlardı. Çok seri kullanıyorlardı. Hemen o anda tabii belki biraz cebimiz de boş olduğundan da böyle düşünüyor olabiliriz ama hemen orada belki birkaç kuruşluk ekstra mazot yakmış oldu. Şimdi bu hassasiyete de sahip olmak lazım. Bir devlet memurunun bunu da fark etmesi lazım. En nihayetinde o sana emanet edilmiş bir mal devletin kasasından çıkacak, hatta senin verdiğin vergilerden çıkacak oradaki mazotta. Ya çok hassas davranılması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla memurluk yaparsam veya yapacak olsam da bunları atlayacaksam veya atlarsam çok üzülürüm. Atlayacaksam memur olmayayım, böyle devam edeyim. Elbette üniversite yıllarında da sosyal faaliyetlerde bulunurlarken ben ve arkadaşlarım bizle İşte biraz küçük görenler, alay edenler, işte aman ne uğraşıyor gibi bakanlar oldu. Lakin şu anda çalıştığım şirkette de aslında şöyle bir dönemde hakikaten nitelikli insanların, nitelikli gençlerin olduğu, iyi üniversitelerden, iyi puanlarla, iyi bölümlerden mezun oldukları bir dönemde işsizlik problemi var. Ve bunun ana müsebbibini ben anladım. Şirketimdeki İK müdürü bunu ifade etti. İnsanların sosyal manada, özellikle gençlerin sosyal manada bir çaba sarf etmeyişleri onları aslında profesyonel iş hayatında da geride bırakıyormuş. Bu manada belki de insanların bazı kimselerin diyeyim, hepsinin değil elbette, bu işleri niye yapıyorsun zaten, biraz abartmıyor musun falan. Hatta dün akşam annemle konuşuyordum. Dürüst olayım, 5 senelik üniversite hayatımda belki 5 defa üniversitenin kantininde oturmamışımdır. Üniversitenin kantininde oturmak çok absürt bir şey değil elbette. Arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz ama üniversitenin kantininde oturmayacak kadar çok işle ilgilendim açıkçası. Bu manada mutluyum ama elbette böyle gelecek kaygım benim de var. Bu manada memur olsam mı acaba diye düşündüğüm zamanlar olmadı değil. Ama ailemin, benim babamın da ticaretle ilgilenmesinden sebep, ailemin, annemin de, kardeşlerimin de, ufak kardeşlerimin de hep böyle bir sosyal çaba içerisinde bulunmasından sebep hiçbir zaman aile tarafından bana böyle bir baskı olmadı. İşte şu anda son dönemlerde aldığımız ödül sonrası böyle bazı İşte belki iyi dilek diyelim, belki böyle şeyler, işte memur olursun artık sen falan diyenler de olmadı değil ama şu an itibariyle böyle bir niyetim yok.
Eyvallah. Şimdi ödül dedim, biraz da ödülü konuşalım. Bir TGSP'den, Türkiye Gençlik STK'ları platformunun açmış olduğu bir yarışma vardı. O yarışma sonucu bir ödül aldın. Onun için ayrıca yine tebrik etmiş olayım. Şimdi biraz bu süreçten bahsedebilir misin? Neden başvurdun oraya? Başvuru sürecinde neler yaşandı? Ve bu ödülü sana neden verdiler?
Tamam. Şöyle, Türkiye Gençlik STK'ları platformu bence çok değerli bir kurum. Evvela oradan ben başlamış olayım. Çünkü çok uzun yıllardır bildiğim kadarıyla STK'ları tek bir çatı altında toplamak gibi değil belki ama onları böyle buluşturabilecek bir platform hayal edildi birçok kişi veya kurum tarafından. Türkiye Gençlik STK platformu da bildiğim kadarıyla 93-95 kadar STK'yı, Gençlik STK'sını bir arada toplayan değerli bir oluşum bence. Daha yeni yeni başlıyorlar. Bu manada onların da yollarının açık olmasını diliyorum. Orada çok kıymetli yöneticiler var. Onların her biri STK tecrübesine sahip kimseler. Bu manada Türkiye Gençlik STK'ları platformu bence Türkiye'nin gençlikle alakalı en değerli kurumlarından olması gerekiyor, olmalı. Bütün STK'lar da bu platforma destek vermeli diye düşünüyorum. Türkiye Gençlik STK'ları platformu resmi internet sitelerinden bir duyuru yayınlamışlar. İşte sosyal girişimcilik yarışması yapılacak, Türkiye Gençlik Zirvesi yapılacak. Tabii biz bunu çok geç duyduk. Şöyle ki, yarışmanın finalinden 2 hafta evvel pazar akşamı saat 11'de sonlanacağı söyleniyordu. İşte tabii yarışmaya başvuru şartları da işte projenizi ileteceksiniz ve güzel bir video çekmeniz lazım kendinizi ifade eden. Biz bu projeyi duyduğumuzda cuma akşamıydı. Yani önümüzde bir cumartesi sabah bir de pazar günü vardı. Bu işlerle ilgilenen işte çekim, montaj, edit vesaire işleriyle ilgilenen arkadaşımız da var ekipte. Jimble denen bir alet var. Onu kiralamak suretiyle o arkadaşımız İstanbul'un muhtelif yerlerinde çekimler yaptı. Ve hakikaten şey oldu, güzel bir çalışma oldu. Akabinde tabii projenin detaylarını da TGSP yetkilileriyle paylaştık ve gönderdik. Sağ olsun bizi takdir etmişler diyeyim. Yani oradaki girişimlerin zannediyorum 500 kadar girişim var. İşte 290 küsürü değerlendirmeye alınmış. Son 30 değerli proje. Sonra son 6 ödüllendirildi. Bunların tamamı bence çok değerli. Ama şuna ben çok sevindim. Acaba dedim yani senin de aklına geliyordur belki böyle. Böyle projelerde falan zaman zaman birinciler, ikinciler belli olur. Daha evvelden belli olur. Ben diyordum ki arkadaşlarla konuşuyorduk. Ya bu projeye katılmayacağız ya da katılırsak birinci olacağız. Yoksa üzülürüm diyordum hakikaten. Birinciler hatırlanır, birincilik önemlidir gibi değil. Ama eğer orada öyle bir şey yapılırsa beni kırardı açıkçası. Ki yapılmadı da. Sonrasında program dönüşünde o değerlendirici heyetten değil ama yani jüriden değil ama kurumun yöneticileri arasındaki kimselerden biri birkaçı hakikaten biz müdahil olmadık jürinin değerlendirmesine. Seni izlediler zaten birinci belli dediler deyince ayrıca mutlu olmuş oldum. Yani emeğimizle hak ederek olduğuna inandım. Bu ayrıca mutlu etti tabii. Kaliteli bir video hazırladık. Programın hemen sonrasında çeşitli güzel tepkiler oldu. İnsanlar tanışmak istediler. İşte tabii bunun ana müsebbibi de belki işte program esnasında Cumhurbaşkanımızın özel ilgileri olsa gerek. Çünkü program bittiği gibi hemen orada biraz tabii Cumhurbaşkanı ile özel konuşma yapınca insanlar geldi. Ne konuştunuz söylesene falan. Tabii onlardan da bir kısmını burada bahsedebilirim. Ama hepsini de değil. Şöyle, birinci olarak projemizin birinci olduğu ifade edildi. Akabinde sahneye çağrıldık. Tabii bir Cumhurbaşkanımızın programlarından sebep muhtemelen biraz da geç başladı program. Bu sürede biraz orası gerildi. Ben bazı durumlara şahit oldum orada. Dolayısıyla insanlar şöyle düşünüyor olabilirler. Yani işte bu Sertan kim veya işte veya işte bizim Sertan muhtemelen çok heyecanlanmıştır. Çok özel bir şey olsa gerek elbette. En nihayetinde çok sevseniz de sevmeseniz de size ödül veren kimse veya tanıştığınız kimse sizin yaşadığınız devletin bir numarası. Bu manada başka bir değeri var. Hakeza ben duygusal olarak da seviyorum zaten yani. Benim için özel bir tecrübeydi ama onun evvelinde salonda protokol dediğimiz kısımda işte ön sıralarda hummalı bir yarış vardı. Yani Cumhurbaşkanı'na mümkün olduğunca yakın bir yerde koltuk kapabilmek için insanların yaptığı o yarış koca koca adamların aslında. Şimdi isimlerini vermem elbette doğru olmaz ama büyük bir kısmı neredeyse hepsi Türkiye'nin sayılan, sevilen, itibar gösterilen yöneticilerinden işte başkanlarından diyelim. Biliyorsun bir sürü başkan var Ömer. Orada
evet,
o gün
başkanlar ülkesi olarak da anılabiliriz aslında.
Orada o gün bir sürü başkan vardı. Onların başkana, büyük başkana yakın olmak için orada sarf ettikleri çaba beni mutsuz etti ve yani biraz gözümde de küçüldüler diyeyim yani açıkçası. Gerek var mıydı öyle bir şey yapmalarına? Bilemiyorum artık o siyasetin kendi iç dengelerinden sebep de olabilir elbette. Çıktık sahneye işte 6-5-4-3-2-1 birinci proje işte ismimiz zikredildi. Cumhurbaşkanı hemen laf attı işte sen kimsin hayırdır falan filan geldim böyle gibi. Ben kendimi ifade ettim bazı yerlerden selam ilettim falan. Akabinde Cumhurbaşkanı'yla şey oldu bir geçen muhabbetlerden biri evlilikle alakalıydı. Dedi evli değil misin sen falan. Yani ben de şakadan dedim ki yani evleneceğiz ama kızı vermiyorlar dedim. Cumhurbaşkanı da dedi sen bizi söyledin de mi vermiyorlar deyince o zaman söyleriz dedim. Bak dedi iletişime geç dedi özel kalemini ifade etmiş oldu işaret etmiş oldu. Gelebileceğimiz gibi programla dedi. Bu manada Cumhurbaşkanımız yani inşallah Allah nasip ederse doğru vakitte evlenebilirsek oraya da teşrif edeceklerinin sözünü vermiş oldular. Buradan başka anlamlar çıkarılsın istemiyorum ama yani Cumhurbaşkanı düğününe gelecekse başka şeyler de olmuştur gibi falan. Başka şeyler konuştuk elbette ama dürüst olayım ben şunun farkındayım. Cumhurbaşkanımız salonda yaklaşık 2-2,5 saat kadar belki bulundu. O süreç içerisinde en mutlu olduğu anlar benimle konuştuğu anlardı diyebilirim. Neden? Şöyle ki orada dediğim gibi çok hummalı bir yarış vardı Cumhurbaşkanı'na yakın olabilmek için. Ve herkes çok gergindi. Diğer ödül alan arkadaşlar da aslında çok gerginlerdi. Öyle olmamaları için ben evvelinde biraz onlarla konuştum. İşte tanışmaya çalıştım o bekleme sürecinde. Çok gerginlerdi, konuşmadılar. Ama ben Cumhurbaşkanı'na şunu fark ettim. Benim ilk tanışıklığım. Ama işte Ömer Faruk Terzi Bey var. TGSP Başkanı. O da sahnede yanımızdaydı ama tabii salonda uğultu olduğundan ne konuştuğumuzu o da tam duyamamış. Sonrasında ben onlara teşekkür etmek için telefon açtığımda o da şey dedi ya Sertan siz önceden tanışıyor musunuz falan. Sizin bir muhabbetiniz var herhalde falan deyince yok yani bizim Cumhurbaşkanı'yla daha evvelden bir tanışıklığımız muhabbetimiz yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın samimiyet aradığını, muhabbet aradığını ben orada fark ettim. Kendisi laf attı, kendisi konu açtı, bir şeyler sordu. Ne yapabiliriz gibi şey yaptı. Hemen işte evliliği teşvik etti, başka şeyleri başka yerlere yönlendirdi. İşte orada birkaç tane bakanımız vardı, işte ilgili yetkililer vardı, STK temsilcileri. Git onlarla hemen iletişime geç şeklinde bir tavsiyesi, yönlendirmesi babacanlığı oldu. Bu manada ben şunu fark ettim. Belki de o Cumhurbaşkanı'na yakın olmak isteyen insanlar kendileri gibi olsalar, daha sakin olsalar, böyle çok belki de onu rahatsız etmeyecek derecede özgüvenli ve böyle biraz şey dursalar, biraz daha cool dursalar belki. Belki Cumhurbaşkanı onlardan daha çok hoşlanacak da olabilir. Hadi onlar siyasetçi diyelim. Başka ben sivil inisiyatifler görüyorum. Cumhurbaşkanı'nın özel değer atfettiği bazı sivil inisiyatifler var. Buralarda yönetici olan kimseler dahi belediye başkanı gibi, milletvekili gibi davranmaya çalışıyor. Aslında gerek yok. Bence Cumhurbaşkanı'nın gençlerden beklediği şey saygısızlık. Yani ona karşı onunla olan iletişimde ona saygısızlık yapmayacak şekilde inisiyatif alan kendi karakteriyle, kendi şahsiyetiyle ayakta duran gençlerdir diye düşünüyorum. Yani en azından orada birkaç dakikalık, 3-5 dakikalık bir görüşmede onu hissetmiş oldum ben. Bu manada Cumhurbaşkanı'nın böyle çok korkulacak bir kimse de olmadığını, aslında göründüğünden çok çok daha fazla samimi olduğunu ama elbette ona ulaşmak çok kolay değil. Bir kere orada denk geldik ama bundan sonra bir daha kader nasip eder mi bilmiyorum. Biz zaten Cumhurbaşkanı'yla tanışmış olmak için, tanışmak için veya bir yerlere göz kırpmak için buna başlamamıştık. Bu da vesile olmuş oldu diyeyim.
Eyvallah. Şimdi kermesin geleceğini konuşalım. Yani bu konuda bir hayalin var mı? Kermesi nerelere taşımak istiyorsun? Aslında biraz program başında bahsettin ama böyle detaylıca gönlünden ne geçiyor onu merak ediyoruz aslında.
Gönlümden o kadar çok şey geçiyor ki Ömer aslında. Sadece kermesle alakalı değil. Ben siyaset bilimi bölümünü seçmiş olmam da aslında insanlığa nasıl hizmet edebilirim, nasıl faydalı olabilirim? Çünkü hep şuna inandım. Üniversitede bir hocam vardı. İnsanı tanımak en nihayetinde yapacağımız işlerin en önemlisi derdi. Ya biz insanı tanıyabilirsek, insanı çözebilirsek ona hizmet edebiliriz. Gerek siyaset, gerek ticaret yaparak veya başka işler yaparak. Bu manada bu niyetime kermes vesile olabilir veya başka şeyler vesile olabilir. Bilmiyorum ama benim böyle çok hakikaten uç diyebileceğimiz bazı hayallerim var. Bu dünyanın daha güzel bir yer olması, alemi İslam'ın artık daha rahatlaması için böyle bir takım hayallerim var, dualarım var, projelerim var. Bu manada kermes de bunlardan biri. Kermesin dünyanın en büyük sivil inisiyatifi olsun istemiyorum. Dünyanın en iyisi, en büyüğü, en güzeli olsun istemiyorum. Ama en samimisi olsun. Belki ulaştığı çevre itibariyle en faydalı olanı olsun. Yani iki kişiye de dokunmuş olsa o iki kişiye şimdiye kadar dokunmuşlardan çok daha iyi dokunmuş veya en iyi şekilde dokunmuş olsun istiyorum. Bu manada burayı ben nicelikten ziyade bir nitelik platformu olsun niyetindeyim. Ama elbette global ölçekte düşünmemiz lazım. Yani bugün bu aynı zamanda bir alışveriş platformu olduğundan bugün işte yazılımlar üreten veya imalatlar yapan firmalardan daha değerli oldu artık. İşte Amazon gibi, Alibaba gibi ticarete aracılık eden platformlar. Bu manada platformun elbette başka ufuklara kavuşmasını, büyük değerler üretmesini, global ölçekte çalışması niyetindeyim. Böyle olmazsa da gönlümde kalmaz. İşte arkadaşlarımızla bunları da konuşuyoruz bazen. Neredeydik, nereye geldik, ne yapıyoruz şu anda? Yaşım çok küçük değil. Geçmiş yıllarda işte Efendimiz döneminde veya daha eski dönemlerde gençlere daha erken yaşlarda inisiyatifler verilirmiş. Lakin şu anda üniversiteyi okudunuz, bitirdiniz falan diyene kadar işte bir işe girdiniz, biraz bir şeyleri öğrendiniz diyene kadar 25'li yaşları buluyorsunuz ama şu anda 94 doğumluyum, 23 yaşındayım. Bu manada güzel tecrübeler elde ettiğimi düşünüyorum. Kermes'in dünyanın en büyük işte yardım organizasyonları, başta bizim Kızılay'ımız, işte başka Hüdayi Vakfı olabilir, işte Semerkant olabilir, ne diyeyim, İHA İnsani Yardım Vakfı olabilir. Bunların tümünü destekçi olabilecek Türkiye'nin en iyi veya dünyanın en iyi, en büyük, en nitelikli aracılık platformu olsun istiyoruz. Yani ben Uluslararası Genç Derneği'nin vesilesiyle 2015 yılında Burkina Faso'ya gitmiştim. Maalesef oradaki yetkililerden çok böyle kanımı donduran şeyler öğrendim. Öyle ki burada şimdi ismini zikredersem hedef göstermiş gibi olacağım belki ama dünyanın böyle çok saygın görülen yardım kuruluşları oralarda, Afrika'da özellikle organ ticareti, çocuk ticareti vesaire böyle şeylere aracılık ediyorlar veya bizzat kendileri yapıyorlar. Bu manada kalbi olan insanların hakikaten, yani Müslümanların diyeyim burada, ne diyeyim artık, yani Müslüman olmayanlar bu işi yapamazlar veya başka amaçlarla yapıyorlar diyemem ama en azından Müslümanların artık oralarda daha çok olması gerektiği, o çocuklara yapılabilecek çok şey olduğunun farkındayım. Bu manada o çok karizmatik, çok böyle programlar düzenleyen, şölenler, festivaller veren o kurumların aslında içlerinin ne kadar çirkin olduğuna ben orada müşahit oldum. Bu manada ben kermesin global çalışıp dünyanın her yerinde bir fayda sağlamasını umuyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Şimdi bizim sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet edince sonda sorduğumuz kısa kısa dediğimiz, sonradan da işte hamamdan soruları çevirdiğimiz bir bölümümüz var. Eyvah. Onları burada biraz terletiyoruz. Ama sana bunların hepsini sormayacağız tabii. Oradan bir soru seçtim. Müsaaden olursa sana o soruyu sormak tabii istiyorum.
Buyur.
Yani çok terletmeyecektir aslında seni. Çünkü tanıyorum. Bir dostluğumuz da var. Ama bu sorunun cevabını da senden duymak istiyorum tabii.
Evet.
Elinde bir mikrofon olduğunu varsayıyoruz. Ve bütün insanlık seni dinliyor. Son bir cümle söyleme hakkın olsaydı o cümlen ne olurdu?
Ömer, bu çok zor bence. Tek atımlık kurşun. Şöyle, bu dünyanın boş olduğunu söylerdim falan diyemeyeceğim. Çünkü gencim. Orayı göremiyorum şu anda. Bu dünya ne kadar dolu, ne kadar boş bilemiyorum ama şunu derdim muhtemelen. Gidiyorum derdim yani. Bilmiyorum, gidiyorum.
Eyvallah.
Tek bir kelime. Gidiyorum.
Bir de şöyle bir şey yaptık. Şimdi mikrofon sorusu aslında biraz daha demode kalıyor. Malum modern çağda yaşıyoruz. Sosyal medya hayatımızın her yerinde.
Evet.
Bunun bir de biz Twitter versiyonunu ortaya çıkarttık sonradan. Hı-hı. Şöyle dedik. Son bir tweet atma hakkın olsaydı ne yazardın? Ama bunu şimdi söyletmeyeceğiz sana. Program bittikten sonra bunu gerçekten tweet olarak atmanı isteyeceğiz.
Harika, tamam.
O zaman bu şekilde
düşünmeye vaktim de olmuş olur.
Eyvallah.
Tamam.
Şimdi programın sonuna geldik. Söylemek tamam. istediğin son bir gönül sözün varsa, teşekkür etmek istediğin birileri varsa, bir ekip arkadaşların vesaire, onu senden alabiliriz.
Tabii, şöyle. Evvela aileme teşekkür etmek istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime. Bana şimdiye kadar güvenmiş arkadaşlarıma, bu projenin içerisinde bulunanlar ve bulunmayanlara. İşte STK'lar vesilesiyle tanıştığım dostlarıma, abilerime, ablalarıma, işte devletin bazı kurumlarında yetkili olan destek sözü verenlere, vermeyenlere, görmezden gelenlere, çok sevenlere, çok mutlu olanlara, bu projenin veya işte bu ödülün vesilesiyle aslında beni ne kadar çok sevdiği, ne kadar beni önemsedikleri ortaya çıkan o samimileri, aslında içten içe biraz böyle tüh ya keşke almasaydı diyenleri tamamına teşekkür etmek istiyorum aslında. Bu süreç benim hayatımda birçok şeyi öğrendiğim bir süreç oldu. Ayrıca devletimizin işte projemiz vesilesiyle ilintili olan kurumlara, bazı bakanlıklar, bazı kurumlardan da artık net dönüşler bekliyoruz açıkçası. Çünkü havada kalıyor. Şöyle bir şey söylediler bana. Büyük bir şirkette çalışıyorum. Orada işler zor dönüyor. Bu işler kolay değil yani. Ticaret yapmak en nihayetinde. Bunu da görmüş oluyorum orada. Ama şimdi ismini zikretmeyeyim. Başka bir ülke düşünelim. O ülkenin bir numarasından bir ödül alıyorsunuz. Aslında o salondan çıkmadan sizin işte gerek iş adamları gerek başka kimseler tarafından sizin artık kıskaca alınıp o işi bitirmeniz için gerekli desteklerin sağlanması icap ederdi. Maalesef Türkiye'de girişimciliğe hakikaten senin başta zikrettiğin gibi yani ne girişimcisin, memur ol işte akıllı çocuk, sen memur olursun yani zaten. Öyle bakıldığı için muhtemelen böyle çok net çok güzel geri dönüşler olmadı açıkçası ilgili veya destekçi olabilecek yerlerden. Bu manada onların bana destek vermelerini değil, onların bu bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü girişimcilik hakikaten zorlu bir süreç ve desteğe ihtiyacı var. Ve kimse gençlerden şikayet etsin istemiyorum, etmesinler. Gençler hakikaten çok büyük inisiyatifler alıyorlar özel hayatlarında. Bu manada biraz daha artık tecrübeli kimselerin, ellerinde yetki, güç bulunan kimselerin biz ve bizim gibi projeleri, iyi niyetlere destekçi olmak zorunda olduklarını, onlara verilen bu imkanların aslında onların sınavı olduğunu fark etmeleri gerektiğini istiyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzına
ben teşekkür
sağlık.
Ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.